Ayrım 36.
Mukadder Hanım, nereye gidiyorsun? O kadınla evlendin mi? Hikmet Bir, neredeyse evleneceğiz. Ben geç kalıyorum müsaadenizle. Mukadder Hanım, beni tekrar sağ olarak görmek için kim bilir rüyalarında nasıl dua ediyordun? Gözlerini boşluğa diker. O kadını tanıdıktan sonra gözün hiçbir şeyi görmez oldu. Hikmet 2. Rica ederim anne, sevgiye kadın deme. Mukadder Hanım, sen ne kadar değişmişsin böyle, başka bir insan olup çıkmışsın. Biliyorsun, Hikmet 2, biliyorum, tırnaklarında henüz bebek Hikmet'in pislikleri duruyor. Geçen gün Bedri'yi gördüm. Mukadder Hanım gülümser. Bana her gün çiçek getiriyordu, fakat çok içiyor değil mi? Bana kalırsa biraz aptal. Hikmet 2, anne ben geç kaldım. Hamit Bey, nereye gidiyorsun? Hikmet 1. Safiye Hanım'ı göremem artık. Korkuyorum, anlıyor musunuz? Beni yeni mi tanıyorsunuz? Hamit Bey, Safiye Hanım mı? Kim o? Hikmet 1. Saçmalama baba. Su böreklerini yerken, bilmece çözdüğü sırada kadını azarlarken böyle konuşmuyordun. Hemen unutmuş gibi yapma. Kadının yanında böyle davranman biraz ayıp oluyor. Hamit Bey, kimin yanında? Hangi kadın? Hikmet çevresine bakar, Safiye Hanım'ı göremez. Kadın kaybolmuştur. Hikmet acı acı gülümser. Herkes işini beceriyor. Herkes zor zamanlarında istemediklerini görmüyor. Ben boş yere kendimi ele veriyorum. Bağırır. Baba, annemi, Mukadder Hanım'ı ne çabuk unuttun da bu basit kadına bağlandın. Hamit Bey, Mukadder Hanım mı? Kim o? Hikmet 1. Annem, yani senin karın, unuttun mu? Hamit Bey, oğlum neler söylüyorsun? Annenin adı Süreyya değil mi? Hikmet bir şaşkın. Süreyya mı? Nasıl olur? Annemin mezarında ne yazıyordu? Hamit Bey, annenin mezarı mı? Süreyya ne zaman öldü oğlum? Hikmet bir sevinir. Evet, sen ölmedin ey ilahi kadın. Bedri bir an görünür. Ey ilahi kadın, kaybolur. Hikmet bir. Öyleyse ben de korkmuyorum artık, sözümü geri alıyorum. Safiye Hanım görünür. Safiye Hanım, bir şey mi söylediniz Hikmet Bey? Biraz daha börek vereyim mi? Gece yatısına kalacaksanız çarşafları çıkarayım mı? Hikmet korkuyla geriler. Hayır, hayır. Bütün sahne kararır. Karanlıkta kumar oynayanların sesleri duyulur. Behçet'in sesi. Gene mi elektrikler kesildi? Nazmi'nin sesi. Paralarımı önümden almayın. Gürültüler, sahne aydınlanır. Kumarcılar karşılarında Hikmet'i görürler. Hikmet'in üstüne çok kuvvetli bir ışık vurduğu için kumarcıların gözleri kamaşır. Kimse onun yüzüne bakamaz, hepsi de ellerini gözlerine siper ederler. Dumrul, efendimiz Hikmet. Nazmi, birdenbire böyle nereden çıktınız efendimiz? Hikmet 3, korkmayın size bir şey yapacak değilim. Behçet, evlendiniz mi efendimiz? Sizi çok merak ettik. Hikmet 3, size nikah davetiyesi getirmiştim fakat sesimi duyuramadım. Burada yıllardır kumar oynuyorsunuz. Ben karımdan ayrıldım bile. Fikret'e bakar. Bu adam kim? Nazmi, eski bir arkadaş efendimiz. Sizi tanımak istiyorlardı. Hikmet 3, biz onunla tanışmıştık sanıyorum. Fikret'e dönerek, siz Fikret değil misiniz? Bir gece bize gelmemiş miydiniz? Yanınızda Bilge yok muydu? Fikret saygılı, hatırlamıyorum efendim. Kağıtlara bakmaktan gözlerim ağrıdı. Arada oyunu bir iki el bırakıp şöyle bir dolaşmaya çıkmış olabilirim. Gerçekten hatırlamıyorum. Hikmet'in yüzünü inceler. Acaba bir küstahlık mı yapmıştım? Yüzünüzden sanki bir zamanlar sizi üzmüşüm gibi bir ifade çıkarıyorum. Bilmem yanılıyor muyum? Hikmet 3, önemli değil. Yüzünü buruşturur. Şimdi artık önemi yok. Elini cebine sokar. Sizlere nikah davetiyesi getirmiştim. Biraz geç kaldığı için zararmış. Behçet ellerini ovuşturur. Özür dileriz efendimiz. Oyuna dalmışız. Nikah nasıl oldu acaba? Nazmi Behçet'e kaşlarını çatarak bakar. Şimdi bunu bırakalım, şimdi bunu bırakalım. Hikmet'e. Bir sandalyeye oturmaz mısınız efendimiz? Hikmet 4. Beni üzmekten çekindiğinizi görüyorum. Kendinize bunu dert edinmeyin beyler. Ondan sonra neler olduğunu bilseniz böyle telaşa kapılmazdınız. Hepsi birden, hayırdır inşallah. Hikmet 4. Size davetiyeleri getirmek üzere yola çıktığımın ertesi günü nikahlandım. Hepsi birden, tebrik ederiz, şampanya getirin. Bir garson şampanya getirir. Hikmet 4. Teşekkür ederim. Bir yudum şampanya içer, sonra bardağı masaya bırakır. Beni heyecanlandırdınız. Nikahımı yeniden yaşıyormuş gibi oldum. Hepsi birden, afiyet olsun. Orkestra hazırlansın, müzik çalsın. Düğün marşı duyulur. Hikmet 4. Heyecanla. İnsan korktuğu halde yaşıyor. Bir şeyler yapmak istediği için korkunun gölgesinde kendini oradan oraya vuruyor. Çok acıklı durumlara düşüyor insan dostlarım. Hikmet 2 de başına gelecekleri sezdiği halde yaşadığını görmek ve göstermek amacıyla evlendi işte. Büyük korkular ve olumsuzluklar içinde çırpınan Hikmet 1'i gördükten sonra bu karara vardı. Hikmet 1'e hiç benzememek için ve herkese benzemek için evlendi. Bütün Hikmet 1'i içinden söküp atamadığı halde terzinin siyah elbisesini getirmesini heyecanla bekledi. Hikmet 1. Yapamayacaksın, olmayacak. Terleyeceksin, teşekkür ederim yerine bir şey değil diyeceksin. Gel kendini büsbütün rezil etme. İnsanlığın sana bağladığı ümitleri boşa çıkarma canım kardeşim. Kısa sürecek tesellilere kapılma. Hikmetleri sonu belirsiz yollara sürükleme. Hikmet 4. Bu yakarışları Hikmet 2 duymuyordu. Bir kadının yumuşaklığına ve sen kimse gibi değilsinciliğine ihtiyacı vardı. İyi romanların okuyucusu olmaktansa kötü romanların kahramanı olmak istiyordu. Bütün ümidini buna bağlamıştı. Hikmet 2. Çok zayıflamıştım. Yüzüm ortaya çıksın diye uzun saçlarımı kestirmiştim. Bütün davetiyeleri hazırlamıştık. Biz diye bir şey çıkmıştı ortaya. Hikmet 4. Ev ev dolaştırılmıştı. Bir oyun hayvanı gibi herkese teşhir edilmişti. Uzun süre dağlarda gizlenen eşkıyanın düze indirildikten sonraki acıklı durumuna düşmüştü. Hikmet 2. Bir tanıdığın arabasını rica ederek nikah dairesine taksiyle gelmekten kurtulmuştum. Hali vakti yerinde bir insan gibi evlenecektim. Binanın kapısına ulaştığım zaman kendimden geçmiştim. Hikmet 4. Ondan sonrasını Hakim Bey hatırlamıyordu. Salon kalabalık mıydı? Herhalde kalabalıktı. Resimlerini de çekmişlerdi çünkü gözleri kamaşmıştı. Uzunlu kısalı, kadınlı erkekli bir takım canlılar önünden geçmişti. Hikmet 1. Ah ne olurdu her şeyi tamam hatırlasaydı. İnsanın ilk evliliği bir kere olurdu. Kimler gelmişti, defteri nasıl imzalamıştı? Bu kadar heyecanlanacak ne vardı? Sonunda sadece hatıralar kalmayacak mıydı? Yoksa her şey unutulacak mıydı? Öyleyse bu işkencelere katlanmanın ne gereği vardı? Ah, ah, ah, ahtı. Hikmet 4. Arabanın çiçeklerle süslenmemiş olması olumlu bir davranıştı. Çiçekler arasında babasıyla, sahte annesiyle, evet gerçek annesi gerçekten ölmüştü, kayınpederiyle ve kaynanasıyla çektirilen resimden kaçınılmazdı. Peki öksüz sevginin babasıyla annesi de nereden çıkmıştı? Efendim şöyle olmuştu, Süleyman Turgut Bey son günlerinde gizlice evlenmişti. Peki kadın sonra ne olmuştu? Süleyman Bey ölürken neredeydi? Efendim bu durumda şöyle olmuştu. Süleyman Turgut Bey bu kadına bir iki parça arsasını filan bağışlamıştı. Fakat ben öldükten sonra ortada görünmeyeceksin, miras hakkından vazgeçeceksin demişti. Kadın da razı olmuştu. Peki sonra nasıl ortaya çıkmıştı? Efendim şöyle olmuştu. Arsaları satan kadın umduğu parayı elde edemeyince sevginin başına musallat olmuştu. Yani küçük çapta bir rezalet mi çıkmıştı? Evet çıkmıştı. Peki sahte kayınpeder nereden çıkmıştı? Efendim kadın sonradan evlenemez miydi? Mesele bu kadar basitti. Peki neden bunlar sevgililerin, hikmetlerin başına gelmişti? Neden birçok insan böyle can sıkıcı durumlara düşmüyordu? Efendim işte yalnız bunun izahı basit değildi. Hikmet 1. Canım herhalde çiçekler de arabaya yerleştirilmişti, bazılarına da bahşiş verilmişti. Canım nasıl olur da bunları hatırlamazsın Hikmet 2'ciğim? Hiç olmazsa başkalarından duyduklarına dayanarak hatırlamış gibi yapamaz mısın? Hikmet 2. Ne yaptığımı bilmiyordum. Evlendiğimi biliyordum. Resim çektirmiş olduğumu bile unutmuştum sonradan. Fakat bir takım resimler olduğunu ve bunları sevgiyle birlikte seyrettiğimizi hatırlıyorum. Şimdi Hikmet Dörd'ün evinde böyle resimler bulunmadığına göre bu hususta da yanılmış olabilirim. Hikmet Dörd. Hikmet Beş'ten bahsetmeye kimsenin hakkı yoktur. O alçak bir şehvet düşkünüdür, sapıktır. Bilgeyi mahvetmiştir. İnsanlara 4 kilometre uzaktan ikinci dereceden bilinmeyen kuvvetlerle işkence etmekten hoşlanmıştır. Bilge'ye böyle işkenceler yapmıştır. Sevgiyle evliyken Bilge'nin bacaklarına bakmıştır. Bilge ile dolaşırken sokakta gördüğü kızların bacaklarına içi gitmiştir. Kiminle birlikte olmuşsa ötekinin bacaklarına bakmıştır. Fransa Büyük İhtilaline de ihanet etmiştir. Dilencilerden ve delilerden nefret etmiştir. Şimdi belasını bulmuştur. Şimdi ben hükümdarım. Bütün hikmetler öldü. Yaşasın Hikmet 6. Hikmet 3. Susturun şu deliği. Bütün hikmetleri birbirine düşürecek. Hikmet 6. Yalan. Hepiniz bir olup beni küçümsediniz. Bütün suçlarınızı benim üstüme attınız. İşkencelerden beni sorumlu tuttunuz. Beni serbest bırakın sayın başhekim. Bu sapıkları yakalayın. Sorarım size. Beni heyecanlandırmayın. Ne soracağımı unuttum işte. Evet, Bilge'ye geçmiş günlerin acısını ben mi çektirdim? İçinde yaşayamayacağım bir gecekonduya ben mi girdim? Korkularınızdan ben mi sorumluyum? Bana baskı yaptınız, benden utandınız. Beni kimsenin önüne, insan içine çıkarmadınız. Ha ha. Fakat hepinizi gömdüm sonunda işte. Ha ha. Gerçekten ha ha. Sizin hiciv dolu, öldürücü, sahte ha ha'larınız gibi değil. Bütün dehşet vericiliğiyle ha ha işte. Kara bir güneş gibi tepenize doğan ha ha. Artık kimseyi dinlemiyorum, başıma buyruk oldum. Evlenmeseydiniz efendim, Bilge'ye aşık olmasaydınız, gecekondu hayalleri ve albay masalları kurmasaydınız, yaşamasaydınız. Yaşamak yaşlanmak demektir, ölmek demektir. Ben ebedi gençliğin sırrını buldum. Artık hep genç kalacağım ben, ha ha. Damarlarımdaki kanın verdiği hızla büyük girişimleri başaracağım, Fransa ihtilali büyük yapacağım. Bütün mesele kelimelerse, kelimelerle istediğim gibi oynayacağım. Kelimelerle yeni bir akıl kuracağım. Sahnenin bir köşesi aydınlanır. Mara, Danton ve Jean-Jacques Rousseau görünür. Mara, Hikmet Altı'nın yanına yaklaşır. Mara çekinerek, "Affedersiniz, Fransa ihtilaline nereden gidilir?" Hikmet, "Benim aklımdan geçilerek. Yürüyün çocuklar. Önümüzde dokunulmamış bir ülke var. Büyük bir ülke var çocuklar. Herkes çıldırdı çocuklar. Gelin onlara doğru yolu gösterelim, ihtilalimizi yapalım. Sonra büyük emelimizi gerçekleştirir, ülkece İsviçre'ye tedaviye gideriz. Göller bölgesine yerleşiriz. Gölün kenarında kıpırdamadan ama hiç kıpırdamadan yatarız. Güneşin batışını seyrederiz. Kimsenin düzenini bozmayız ki bizi oradan atmasınlar. Buna çok dikkat etmeli çocuklar. Yoksa bizi de halka yaptıkları gibi demir parmaklıklı binaların gerisinde korurlar. Yaramazlık yapmazsak çocuklar şehir meydanında dolaşmamıza ve saat kulesini seyretmemize ve daha birçok şeye izin verirler. Burjuva çocuklarına yaptıkları gibi bize para gönderirler. Çünkü o zaman çok paramız olacak çocuklar. Her ihtilalcinin birkaç kuruşu olur. Biz de bu parayla yediği darbelerden içine çökmüş kafa taslarımızı onarmaya çalışırız. Bakarsınız çöküntüler zamanla kaybolur. Bir lastik topun çukurları nasıl kendiliğinden düzelirse biz de öyle düzeliriz. Bir lastik top gibi çocuklar. Lastik canım, bildiğimiz lastik çocuklar. Yumuşak, kıvrımsız. Yoruldum albayım, yoruldum, yoruldum, yoruldum. 4. Bölüm 15. En büyük hazinemiz aklımızdır. Sevgili Bilge, bana bir mektup yazmış olsaydın, ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı, birçok mesele çözüme bağlanmadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da, yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. İnsanları eski karıma yapmış olduğum gibi büyük bir boşluk içinde bırakmasaydım. Kendimden de kaçıyorum gibi beylik bir ifadenin içine düşmeseydim. Bu mektubu çok karışık hisler içinde yazıyorum gibi basma kalıp sözlere başvurmak zorunda kalmasaydım. Ne olurdu bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım ya da bazı sözleri hiç söylememek için kesin kararlar almamış olsaydım. Sana diyebilseydim ki durum çok ciddi Bilge, aklını başına topla. Ben iyi değilim Bilge. Seni son gördüğüm günden beri gözüme uyku girmiyor diyebilseydim. Gerçekten de o günden beri gözüme uyku girmeseydi. Hiç olmazsa arkamda kalan bütün köprüleri yıktım ve şimdi geri dönmek istiyorum ya da dönüyorum cinsinden bir yenilgiye sığınabilseydim. Kendime söyleyecek söz bırakmadım. Kuvvetimi büyütmüşüm gözümde. Aslına bakılırsa bu sözleri kullanmayı ya da böyle bir mektup yazmayı bile ne sen ne aşk ne de hiçbir şey olmadığı günlerde kendime yasaklamıştım. Sen, aşk ve her şeyin olduğu günlerde böyle karar alınamazdı. Yaşamamış birinin ölü yargılarıydı bu kararlar. Şimdi her satırı bu satırda neden yazdım diyerek öfkeyle bir öncekine ekliyorum. Aziz varlığımı son dakikasına kadar aynı görünüşle ayakta tutmak gibi bir görevim olduğunu hissediyorum. Çünkü başka türlü bir davranışım, benimle küçük de olsa bir ilişki kurmuş, benimle az da olsa ilgilenmiş insanlarca yadırganacaktır. Oysa sevgili Bilge, aziz varlığımı artık ara sıra kaybettiğim oluyor. Fakat yaralı aklım henüz gidecek bir ülke bulamadığı için bana dönüyor şimdilik. Biliyorum ki bu akıl beni bütünüyle terk edinceye kadar gidip gelen aziz varlık masalına kimse inanmayacaktır. Bazı insanlar bazı şeyleri hayatlarıyla değil ölümleriyle ortaya koymak durumundadır. Bu bir çeşit alın yazısıdır. Bu alın yazısı da başkaları tarafından okunamazsa hem ölünür ve hem de dünya bu ölümün anlamını bilmez. Bu da bir alın yazısıdır ve en acıklı olanıdır. Bir alın yazısı da ölümün anlamını bilerek ona bu anlamı vermesini beceremeden ölmektir ki bazı müelliflere göre bu durum daha acıklıdır. Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum. Bu nedenle sevgili Bilge, mutlak bir yalnızlığa mahkum edildim. İnsanların kendilerini korumak için sonsuz düzenleri var. Durup dururken insanlara saldırdım ve onların korunma içgüdülerini geliştirdim. Hiç kimseyi görmüyorum. Albay da artık benden çekiniyor. Ona bağırıyorum. Bütün bunları yazarken hissediyorum ki bu satırları okuyunca bana biraz acıyacaksın. Fakat bunlar yazı sevgili Bilge. Kötülüğüm kelimelerin arasında kayboluyor. Geçen sabah erkenden albayıma gittim. Bugün sabahtan akşama kadar radyo dinleyeceğiz dedim. Bir süre sonra sıkıldı. İnsandır elbette sıkılacak. Benim gibi bir canavar değil ki. Bunun üzerine onu zayıf bulduğumu, benimle birlikte bulunmaya hakkı olmadığını yüzüne bağırdım. Ben yalnız kalmalıyım, başka çarem yok. Bazen Nurhayat Hanım'a gidiyorum, karşılıklı susarak oturuyoruz. Konuşmamak ne iyi bir bilsen. İnsan elbette konuşmak istiyor, dert yanmak, aklı çıkmak istiyor. Fakat kelimeler insana ihanet ediyor. İnsan kendine ihanet ediyor, kendinden nefret ediyor. Dul kadın iyi, bana kahve pişiriyor, sigaramı yakıyor. Onun yanında biraz huzura kavuşuyorum. Pilleri kutusundan büyük bir radyosu var, onu dinliyoruz. Nurhayat Hanım sıkılmıyor. Bazen dul kadının evinde bir iki söz ettiğim oluyor. Kendi kendime konuşur gibi. Nurhayat Hanım hiç söze karışmaz. Aman işte biri konuşmaya başladı, varlığını ortaya koydu, dur ben de bir şeyler söyleyeyim, kişiliğimi göstereyim gibi küçük çabalamalar içinde değildir dul kadın. Onunla oyunlar dinliyoruz radyodan. Yıllardır sesleri değişmeyen fakat adları farklı olan oyuncuların piyesleri. Aynı heyecanlı titreşimler, aynı yükselip alçalmalar. Sanki yıllardır sürüp giden uzun bir oyunu parça parça oynuyorlar. Kahkahalar atıyorlar, çocukluğumdan beri dinlediğim kahkahalar. Aynı kapıları yıllardır açıp kapıyorlar, aynı güç durumlarda kalıyorlar. Yavaş konuş, bizi duyacak diyorlar. Siz burada ne arıyorsunuz bakalım diyorlar. Ben yalnız sesleri dinliyorum, anlamlarla ilgili değilim. Kuş sesi dinleyerek huzur duyanlar varmış, onlar gibiyim. Haberleri de, belli konular üzerindeki konuşmaları da, tartışmaları, açık oturumları, reklamları da, özel programları da aynı şekilde dinliyorum. Her kuşun kendine özgü bir sesi var. Sözleri dinlemeden hangi program olduğunu biliyorum bu yüzden. Dul kadının inanılmaz bir hoşgörüsü var. Her çeşit müziği dinliyoruz üst üste. Bizim dilimizden şarkılar da var galiba, çünkü sözlerini anlar gibi oluyorum. Dul kadınla ben, senin anlayacağın soyut bir durumdayız. Daha doğrusu her şeyin özüyle ilgileniyoruz. Meyvelerin yalnız suyunu içiyoruz. Birer sigara yakalım mı Nur Hayat Hanım diyorum. Yakalım Hikmet Bey diyor. Son günlerde bana bey diyen bir dul kadın kaldı. Görüyorsun, ben de kaçamak yapıyorum. Yalnızlığı dul kadınla aldatıyorum. Ne yapayım? Beni olduğum gibi kabul ediyor. Sen yalnız iyi programlarımı dinlemek istedin. Alaturka çaldığım zaman düğmemi kapatmak istedin. Belki gerçek canavar ben değilim. Kalemi elinden bıraktı. Saçmalıyorum albayım diye mırıldandı. Aslında bütün canavarlık benim içimde. Birden nasıl oluyor anlamıyorum. Hayır, birden olmuyor, yavaş yavaş oluyor. Oraya nasıl geldiğimi bilemiyorum. Canım sevgilim derken kendimi bir odanın ortasında bütün gücümle bağırırken buluyorum. Sevgiye de böyle yaptım. Bir şeyler yapıyorum herhalde. Allah'ım, neden bir türlü hatırlayamıyorum? Albayıma sormalıyım. Durun albayım, geliyorum. Merdivenleri koşarak çıktı, odaya hızla daldı. Siz de hep bulunuyorsunuz albayım, işte bu kolaylık beni çıldırtıyor. Hüsamettin Bey başını kaldırdı. Artık sana şaşmıyorum, gene ne istiyorsun? Yalnız başını ve sonunu hatırlıyorum albayım. Arada ne yapıyorum acaba? Dur dedi albay, biraz nefes al. Duramam albayım, beni kimse durduramaz, bilge bile. Anlaşıldı dedi Hüsamettin Bey, mesele nedir? Neden tedirgin oluyor beni görünce albayım? Ne yaptım acaba? Babası içerideyken ona sarıldım diye mi kızdı? Allah kahretsin, kendimi tutamıyordum. Kolay zaferlerden başım dönmüştüm. Tam formundaydım albayım. Şimdi de formundayım. Biraz koşalım, ısınalım albayım. Günlük beden hareketlerimizi yapalım. Odanın içinde koşmaya başladı. Dur oğlum Hikmet, kendine gel. Geliyorum albayım, koşarak geliyorum. Şimdi de beden hareketlerimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 4'e kadar saymasını biliyorum albayım. Bundan sonra her sabah aynı hareketleri yapacağım. Karın dizden yukarı doğru alınırken sağ bacak yarım daire şeklinde sola doğru çekilir ve omuz hizasında yere uzatılır. Bu sırada eller bitiştirilerek nefes alınır ve aynı hareket sol karınla tekrarlanır. 7, 8, 9, 10. Babasına bile kızdım albayım. Neden erken yatmıyor dedim. Omuz adalelerimi de şu şekilde çalıştırıyorum. Hareketler aslında basit fakat her gün tekrarlanmalı. 5, 6, 7. Fikret meselesinde burnundan getirdim elbette. Benden önce Tufan dedim. Bütün geçmişi aptalca yaşadığını itiraf etti sonunda. Bu yıkıntıya kim dayanabilir? Sağlam kafa, sağlam beden. Peki neden birdenbire bağırmaya başladım dersiniz? Neden çileden çıktım? 9. kaset, 2. yüzün sonu.